Bugün mezmurlar serimizin üçüncüsündeyiz ve ben bugün sizlere 62. mezmur üzerinde konuşmak istiyorum. Bu mezmurdan tabii ki benim anladığım ve size anlatabileceğim şeyler üzerinde konuşacağım. Bunlar eğer öğretiye aykırı olursa ve bildiğiniz, inandığınız şeylere aykırı olursa lütfen inancınızı kaybetmeyin. O benim yanlış anlamam ve aktarmamdır. İyi bir Hristiyan olarak kalmanızı her şeyden önce rica ediyorum. Evet, bu mezmuru neden seçtim? Mezmurlar arasında dolaşırken dikkatimi çekti. Çünkü bazı kavramlar sürekli tekrarlanıyordu. Bunlar aslında 12 ayetlik nispeten kısa bir mezmurda çok fazla ve üst üste tekrarlanıyordu. Bu dikkatimi çekti ve bunun üzerine eğilmeye karar verdim. Nedir bu kavramlar dersek, şu şekilde gösterebiliriz. Evet, Tanrı'ya seslenirken Davut bu mezmurunda şu kavramlarla Tanrı'ya sesleniyordu. Hem de üst üste ve birkaç kere. Kurtuluşumuz, kayamız, kalemiz, umudumuz, onurumuz, sığınağımız, gücümüz, sevgimiz. Şimdi Davut neden böylesi bir şekilde Tanrı'ya seslenmek ihtiyacı duydu? Ne oldu da bu noktaya gelmişti? Şimdi bunun üzerinde durmak istiyorum. Evet, Davut bir Tanrı adamıydı. Üstelik de iyi bir Tanrı adamıydı. Üstelik de Tanrı'nın onu bir hanedan kurmak üzere seçtiği bir kişilikti. Peygamber Natan aracılığıyla Tanrı Davut'a bir vaatte bulunmuştu. Tanrı Davut için yeryüzünde bir konut hazırlayacaktı. Fakat bu konut bir bina değildi, bir hanedandı. Bir soy, bir hanedan ve bir krallık. Tanrı Davut'a bunları vaat ediyordu. Evet, Tanrı Davut'u seçmişti. O seçilmiş bir kişiydi. Onun soyu nesiller boyunca ilerleyecek ta ki İsa Mesih üzerinden Tanrı ile birleşip bizleri ebedi kurtuluşa eriştirene kadar yürüyecekti. Tanrı bunu önceden haber veriyordu. Bu büyük bir müjdeydi. İsrail'in ve dünyanın İsa Mesih ile kutsanacağının ilk haberini Tanrı bu şekilde Davut'a iletmişti. Davut tabii ki ve de onun soyundan gelenler İsa Mesih'e kadar uzanan yolda pek çok insan gelip geçti. Bunlar her çeşit insan hemen hemen oldu içlerinde. Çok büyük Tanrı insanları olanlar olduğu gibi hata yapanlar, günah işleyenler, yanlış yollara sapanlar da oldu. Evet. Fakat Tanrımız şunu vaat ediyordu ki bu anlaşmayı, Davut ve onun soyuyla yaptığı bu anlaşmayı asla bozmayacaktı. Fakat arada günah işleyenler olursa onlar da günahlarının sonuçlarıyla karşılaşacaklardı. Çünkü Tanrımız adil bir Tanrı'dır. Ve evet, Tanrımız Davut'a bu vaatte bulundu. Biz Türkçe'de şöyle bir şey deriz. Bir şey yeni başladığı zaman hemen aksarsa dakika bir gol bir. Evet, Davut Rabbin hoşuna gitmeyen bir şey yaptı. Ve Tanrı Davut'a yaptığının sonuçlarıyla yüzleşmesi için kendi başına bıraktı. Peygamber Natan tekrar bir gün geldi Davut'a ve dedi ki, ona bir öykü anlattı aslında. Bu öykü, zengin bir adamın bencilce hevesleri yüzünden Çok yoksul bir adamın tek dişi kuzusuna göz koyması ve onu elde etmeye çalışması üzerineydi öykü. Davut bunu duyunca çok sinirlendi, öfkeyle doldu ve yargı bildirmek üzereydi. Çünkü o İsrail'de adaletin de temsilcisiydi, İsrail'in adaletinin güvencesiydi. Evet, Davut tam yargısını bildirecekti ki Peygamber Natan yargıyı bildirdi. O sensin dedi. Evet, Davut bu noktada epey şaşırmış olmalı. Kral olarak ülkesindeki adaletten sorumluyken böyle bu şekilde bir anda adaletsiz konuma düşmüştü. Peki Davut ne yaptı da Tanrı'nın gözünde bu duruma düştü? Şimdi burada biraz filmi geriye saralım, flashback yapalım, biraz geçmişe gidelim. Davut bir gün sarayının damında gezinirken, bunu niye yaptığını bilmiyoruz. Fakat sarayının damında gezinirken o sırada kendi evinin terasında yıkanmakta olan Batşeba'yı gördü ve ondan çok etkilendi. Batşeba da neden terasta yıkanır onu da bilmiyoruz. Evet, o zaman evin içinde banyo var mıydı bilmiyoruz. Ama olan oldu ve Davut Batşeba'dan çok etkilendi, fazlasıyla etkilendi. Ve onu elde edebilmek için aklına gelen her şeyi denemeye karar verdi. Zaten o İsrail'in kralıydı. Yüce bir komutan, güçlü bir insan. Fazla zorlanmadı ve Batşeba'yı elde etti. Fakat Batşeba evli bir kadındı. Kocası Uriya o sırada İsrail için Davut'un ordusunda düşman Ammonlulara karşı savaşmaktaydı. Bayağı kötü bir durum değil mi? Rahatsız edici. Yani. Fakat bunlar yaşandı. Davut bir takım şeyler yaşadıktan sonra Batşeba ile ilgili kötü bir plan kurdu ve Uriya'yı savaşta ön saflara koyması ve onu korumamaları için komutanlarına mektup yazdı. Ve savaşta Uriya ön safta tek başına çarpıştı ve orada düştü, öldü. Savaştan sağ dönemedi. Batşeba şu anda tamamen özgür kalmıştı ve Davut'a ait olabilirdi. Davut da onu aldı. Fakat 2 Samuel 11:27'de denildiği gibi Davut'un bu yaptığı Rabbin hoşuna gitmedi. Evet, bir şey, kötü bir şey yaptığımız zaman bu Rabbin hoşuna gitmez. Aslında başka insanları kırar veya üzersek onların da hoşuna gitmeyebilir. Fakat insanların gönlünü almak, onları kandırmak kolaydır. Ama bunu Tanrı için yapamayız. Tanrı bir şeyi bu hoşuma gitmedi dediği zaman bunun sonuçlarıyla karşılaşmaya hazır olmalıyız. Evet, Natan'ı gönderen Tanrı yargısını da onun ağzından açıkladı. Sen Uriya'yı kılıçla öldürttüğün için o kılıç sana doğrulacak, senin ailene de doğrulacak. Ve sen Uriya'nın kadınını aldığın için senin kadınların alınacak senden. Ve bu bütün İsrail'in gözünün önünde yaşanacak ve alçaltılacaksın. Yani feci bir yargı değil mi? Herhalde Davut'un dizleri titremiştir. Ama yapabileceği hiçbir şey yoktu. Bu tehdidin sahibi bir insan olsaydı kaçıp bir yere sığınmayı düşünebilirsiniz ama yeryüzünde Tanrı'dan kaçacak, Tanrı'dan saklanacak hiçbir yer yoktur. Ve Tanrı'nın yargısı kesindir. Davut yapabileceği tek şey yaptı, yine Tanrı'ya sığındı. Ondan ümidini kesmedi, inancını bozmadı ama yargısını da bekleyecekti. Şimdi günah. Davut günah işledi ve günahı bünyesine soktu dedik. Günah ya da kötülük, ki ikisi bence aynı şey. Ben bunu bir canlı organizmaya benzetiyorum. Saldırgan bir canlı organizma, bir virüs düşünün. İnsan bedenine girdiği zaman nelere yol açar? Neler yapar? Nasıl çalışır? Davut bünyesine günah soktuğu gibi virüs de insan bedenine girdiği zaman orada çalışmaya başlar. Hücrelerin enerjisini kullanarak kendisini kopyalar. Yeterli bir güce erişene kadar da kendisini gizlemeyi başarır. Ve belirtiler ortaya çıkmaya başladığı zaman da her şey için çok geçtir. Ben bunu yaşadım. Sanırım sizler de yaşamışsınızdır. Böyle akşama doğru bir kollarınız ürpermeye başlar. Hava mı soğudu, ben mi üşüyorum? Uzun kollu mu giyseydim? Başkaları da üşüyor mu? Onlar üşümüyor galiba. Ama ben bir de kendimi iyi hissetmiyorum. En iyisi eve gideyim dersiniz. Eve gider gitmez de yatarsınız. Canınız yatmak istiyordur. Sonra kollarınız, bacaklarınız, sırtınız ağrır. Ve geceye doğru çok yüksek ateş başlar. 39 üstü. Bu grip. Evet, grip. Vücut bunun üstesinden gelebiliyor Tanrı'ya şükür. Yatar ve bol sıvı alırsanız 7 günde iyileşirsiniz. İsterseniz ilaç alın, bir hafta sürer. Değişen bir şey olmuyor. Ama grip virüsü ve üstesinden gelebiliyoruz. Küçücük bir virüs bunu yapan. Ben merak ettim bu karşılaştırmayı sizlere sunabilmek için internette. Kısa bir gezinti yaptım. Virüsün boyutu ne kadardır diye. Bu arada ilginç sorularla da karşılaştım. Çoğu insanın merak ettiği bilgisayar virüsüyle insana saldıran virüs aynı şey midir diye. Toplumumuzun önemli bir kısmı buna inanıyor arkadaşlar. Yani evinize hapşıran birisi geldiği zaman lütfen bilgisayardan uzak dur. Yeni formatlattım. Evet. Tabii bunun tersi de olabilir. Truva atı virüsü var biliyorsunuz. Trojan Horse. Ya da Trojan Horse. Evet. O da bilgisayarınıza girdiği zaman içerideki bilgileri dışarıya gönderiyor. Açık hale getiriyor. Bilgisayardan size bulaştığını düşünürseniz. Evet. O CIA kafamdakileri okuyor diyenler haksız değiller demek ki. Bilgisayardan kaptılar bunu. Evet. Şaka bir yana. Virüs böyle bir şey. Virüsün boyutunu sonra öğrendim. İnsan boyutunun ya da benim boyutumu örnek alırsak 9 milyarda biri kadar. Yani varla yok arası. Örneği daha anlaşılır hale getirmek için şöyle bir şey düşündüm. Bir virüs benim boyumla kadar büyütülebilirse en büyük bir virüs benim boyum ne kadar olurdu aynı oranda büyüdüğünde? Çok çarpıcı. Tam 1270 tane dünyayı üst üste koymak gerekiyor. Benim boyumda olursa virüs, ben 1270 tane dünya kadar büyük oluyorum. Ama virüs beni hasta edip yatağa düşürebiliyor. Ama iyileşiyoruz bir hafta sonra. Tabii bunun çok daha feci halleri var. Eğer bu virüs bir HIV virüsü ise durum çok daha vahim demektir. O zaman yavaş yavaş fakat kaçınılmaz olarak ve kesin bir şekilde bütün bedenin iflası, tam bir yıkım ve ardından gelen acıklı ve son derece çirkin bir ölüm. Evet, burası biraz rahatsız edici oldu, farkındayım, fakat günahın doğasını açıklamak için bunları söylemek istedim. Çünkü günah ya da virüs, HIV virüsü, İkisi de bizi öldürür. İkisi de aynı derecede tehlikelidir. Ki Davut'un yaşamında da şimdi bunu göreceğiz nasıl oldu. Evet, Davut ailesine, bünyesine, yaşamına günahı soktu ve Tanrı'nın hoşuna gitmeyen şeyi yaptı. Davut'un oğulları vardı. Bunların içinden en büyüğü Veliaht Prens, Galler Prensi gibi, geleceğin kralı Amnon'du. Amnon en büyük evlat olarak tahtın tek sahibiydi. Fakat Neden Galler Prensi'ne benzettim bilmiyorum ama Amnon garip bir arzuya kapıldı ve gidip kendi üvey kardeşi, aslında yarım kardeşi, aynı babadan olan Tamar isimli kız kardeşine göz koydu. Çok çirkin bir şey. Günah çalışıyor görüyorsunuz. Ve Tamar'ı kötü bir şekilde elde etti. Hastayım, bana çorba yapar mısın dedi. Tamar da iyi niyetle geldiğinde ona tecavüz etti. Sonra da kovdu. Sanırım yaptığından iğrenmişti. Aslında kendisinden iğrenirken suçunu, günahını başkasına atan böyle insanlar var. Buna psikolojide projeksiyon deniyor. Hoşlanmadığımız bir şeyi başkasında görürüz. Ve kendimizi yakıştıramadığımız şeyle o kişiyi suçlarız. Ahlaksız, pis kadın, kirletti beni, mahvetti beni gibi düşündü herhalde. Aslında günümüz Türkiye'sinde bu anlayışta pek çok insanda var maalesef. Kendi çirkin arzuları yüzünden başkalarını suçlayan. Evet, Amnon bunu yaptı. Ve Tamar'ı kovdu. Tamar da gerçek ağabeyi, yani aynı anne babadan olan ağabeyi Avşalom'un yanına sığındı. Bu Avşalom üzerinde biraz fazla duracağız bugün. Çünkü o da çok değişik şeyler yaptı. Avşalom hemen intikam almaya kalkmadı. Evet, yüreği Amnon'a karşı nefretle dolmuştu, kinle dolmuştu ama bekledi. Çünkü Amnon o anda bir veliahtı, çok güçlüydü. O da bekledi. İntikam soğuk yenen bir yemektir diye düşündü herhalde. Olayın üstünden biraz zaman geçti, 2 yıl kadar. Ve bu sırada olanlar unutuldu gibi bir şey. Herhalde Amnon artık Avşalom'a güvenmeye başlamıştı ki onun yemek davetine katıldı. Ve şaraptan iyice hoş olduğu bir anda Avşalom uşaklarına emir verdi ve Amnon'u öldürttü. İşin içine bir de cinayet girdi aile fertlerinin arasına. Hiç hoş değil, değil mi? Ama maalesef günah çalışmaya devam ediyor. Bundan sonra Avşalom babasının hükmünden kaçmak için ortadan kayboldu. Gidip yabancı bir kralın yanına sığındı ve 3 yıl orada kaldı. Ta ki kendini unutturana kadar. Ama Davut yüreğinde hala evlat sevgisi vardı. Oğluna kıyamadı, onu geri çağırdı. Ama gene de görüşmeyi reddetti. Avşalom şimdi halkın arasında dolaşıyordu. Kendini sevdirmeye çalışıyordu. İnsanlara yardımcı oluyordu. Onların sorunlarını çözüyordu. Giderek popüler hale gelmeye başladı. Belki de plan bu sırada kafasında şekillenmişti ama bilemiyoruz. Sonra adalet dağıtmaya başladı. Anlaşmazlıklarda çözüm sunuyordu. Ve İsrail halkı giderek Avşalom'a ısındı. Avşalom ikinci bir kral gibi olmuştu. Sonra herhalde neden birinci kral olmayayım dedi. Ve babasının yaptığı gibi Hebron'da kendisini kral olarak ilan etti. Bu sırada Davut'un baş siyasi danışmanı da Avşalom'un yanına geçmişti. Çok güzel değil mi? Askerlerin de bir kısmının desteğini aldı. Buralar bizim için epey tanıdık. Orta Doğu'da bayağı yaşanan bir şey. Ordunun desteğini alırsınız. Bürokratlar da yanınızdaysa darbe yapabilirsiniz. Tabii de Amerika'nın da desteği lazım. Ama Avşalom için öyle bir sorun yok da Amerika bulunmamıştı. O darbesini rahatça yaptı ve kendini kral ilan etti. Durum bayağı vahimdi. Davut bütün güçlerin, onun yanında olan bütün güçlerin bir zamanlar Avşalom'un yanına geçtiğini görünce şaşırdı, üzüldü. Ve diyecek bir şey de bulabildiğini zannetmiyorum. Sarayını terk etti. kaçtı. Kaçak bir kral oldu. Devrik ve kaçak bir kral. Ve bu sırada Avşalom işi iyice azıttı diyeceğim. Çünkü bu daha önce Davut'un baş siyasi danışmanı olan kişi ona şunu önerdi. İktidarını pekiştirmek istiyorsan şunu yap. Davut'un kadınlarından biriyle halkın gözü önünde birlikte ol. İyice çirkinleşti iş. Ama Avşalom bunu da yaptı ve Davut iyice aşağılanmış oldu böylece. Şimdi Davut ne yapabilir arkadaşlar? Kime sığınabilir? Yanında doğru dürüst bir güç yok. Ailesinde bu kadar çirkin şey yaşanmış. Ve yalnız kaçak bir kral. Onuru ayakları altına alınmış, krallığı elinden alınmış ve canı tehdit altında. Çünkü birileri aşamada aynı siyasi danışman şunu da önerdi. Şu Davut'u da ortadan kaldıralım artık da bir sorun kalmasın. Senin krallığın pekişsin Avşalom. Tabii neden olmasın. Evet, Mezmur 62 işte bu şekilde bunu anlatır sevgili arkadaşlar. Biraz önce üzerinden geçtiğimiz o kelimeler de Davut'un yalnızca Tanrı'ya, yalnızca Rabbine duyduğu güvenin ifade edilmesidir. Evet, Mezmur 62, birinci ayete bakarsak, bunu geçiyoruz sanırım. Canım yalnız Tanrı'da huzur bulur. Kurtuluşum ondan gelir. Tek kayam, kurtuluşum, kalem odur. Asla sarsılmam dedi Davut. Evet, bunu Tanrı'yı yanında hissettiği için yaptı. Evet, Tanrı onun günahıyla yüzleşmesine izin verdi ve bunları yaşamasına izin verdi. Ama o gene de Tanrısına güvenmeye devam etti. Çünkü sığınabileceği başka hiçbir şey kalmamıştı. Evet, Avşalom bu sırada bir ordu toparladı ve Davut'un canını da almak ve yanında kalan son birkaç kişiyi de ortadan kaldırmak üzere üzerine yürümeye karar verdi. Şimdi Avşalom'a tabiri caizse gaz veren, yani onu yüreklendiren, onu bunu yapmaya sevk eden insanlar daha önce Davut'un en sadık adamlarıydı. Davut bunu anladı, acı acı. Ve üçüncü ayetle devam ediyorum aynı mezmurdan. Birini ezmek için daha ne vakte kadar hep birlikte üstüne saldıracaksınız? Eğri bir duvara, yerinden oynamış bir çite saldırır gibi. Evet, duvar eğrildi, yerinden oynadı. Tek düşünceleri onu doruktan indirmektir. Yalandan zevk alırlar, ağızlarıyla hayır dua ederler, içlerinden lanet okurlar. Evet, Davut'un çevresindeki bir zamanlar, güçlü olduğu zaman çevresindeki insanlar işte böyle düşünüyordu. Şimdi kaçak olan kralımız yine de yanında bulunanları, Rabbe güvenmeleri, yalnız ona güvenmeleri için yine de yüreklendirdi. Ve iki ordu karşı karşıya geldi. Davut'un ordusu nispeten zayıftı ama Davut bir savaş dehasıydı. Pek çok zafer kazanmıştı İsrail için. Daha küçük bir çocukken Golyat'ı devirdiği gibi karşısına çıktı. Ve bir savaş dehası olduğu için de daha güçlü olan rakiplerini yamaçlara doğru sürdü. Savaş sık bir ormanda, derin uçurumlar, vadiler, kayalıklar arasında yapıldı ve düşerek ölenlerin sayısı kılıçla ölenlerden fazla oldu. Avşalom da bir katıra binmiş kaçarken başından bir ağacın dallarına asılı kaldı. O şekilde çaresiz. Kurtaracak kimse de kalmamıştı. Çünkü üç oğlu da savaşta ölmüştü. Evet, Avşalom'un sonu çabuk geldi. Ama hala canlıydı. Davut savaştan önce rica etmişti komutanlarını. Lütfen dedi, benim hatırım için Avşalom'a dokunmayın, onu incitmeyin, onu sağ ele geçirin. Ona bir şey yapmayın demişti ama Yoav dinlemedi. Başından asılı debelenen Avşalom'u öldürdü. O şekilde bıraktı. Davut haberi aldığı zaman tabii ki yıkıldı. Avşalom'u çok seviyordu. Kendisine yaptığı bunca şeye rağmen Avşalom'u çok seviyordu. 2 Samuel 18:33'te denildiği gibi, "Ah oğlum Avşalom," dedi. "Ah oğlum," feryat etti. "Keşke senin yerine ben ölseydim. Ah oğlum." Sonra harmanisini başına çekti ve bağıra bağıra ağladı. Yüzü örtülü olarak o şekilde kaldı. Sevgili oğlu da ölmüştü. Ve dedi ki, 5. ayetinde mezmurun, "Ey canım, yalnız Tanrı'da huzur bul. Çünkü umudum ondadır. Tek kayam, kurtuluşum, kalem odur. Sarsılmam." Evet, savaşı görünüşte kazanmıştı. Tekrar İsrail'in kralıydı. Ama onuru ayaklar altına alınmıştı. En kötü biçimde aşağılanmıştı. Tıpkı Nathan'ın yıllar önce kehanetinde dile getirdiği gibi kılıç ailesine dönmüş ve kadını elinden alınmıştı en acı şekilde. Hem de oğlu tarafından. Ve üstelik bütün İsrail de bunu biliyordu. Devam ediyoruz 7. ayetle. "Kurtuluşum ve onurum Tanrı'ya bağlıdır. Güçlü kayam, sığınağım O'dur. Ey halkım, O'na her zaman güven. İçini dök O'na. Çünkü Tanrı sığınağımızdır." Evet, utanç içindeydi, aşağılanmıştı ama "Onurum Tanrı'dır," dedi. Çünkü onur Tanrı'dadır. Bizler hiçbir şeyiz. Ordusu o zaman için dünyanın en gelişmiş silahlarına sahip olabilirdi. Ama gerçekten de ortada güvenilecek kimse olmadığını da görmüştü. İnsana güvenemezdi artık. Danışmanlar, asker, soylu, soysuz. Hiç fark etmiyor. Bir gün geldiğinde, zayıf düştüğünde hepsi birden üstüne yürümüşlerdi. 9. ayet. "Sıradan insan bir soluk, soylu insansa bir yalandır. Tartıya konulduğunda ikisi de birlikte soluktan hafiftir." Tanrı'nın tartısında arkadaşlar, Prince Charles, neden ona taktım bilmiyorum ama sokaktaki evsiz tinerci, ikisi de birlikte soluktan da hafif olacaklar. Tanrı'nın tartısında tek bir şey geçerli. O da yüreğimizdeki İsa Mesih sevgisi, Tanrı'ya olan bağlılık, ona inanç ve güven. Başka her şey sahte, geçersiz. Başka hiçbir şey götüremeyeceğiz yanımızda yargı gününe. Yalnız kalbimizdeki İsa Mesih sevgisini götürebileceğiz. Ve bu bizleri burada işte şimdi bir aynı kılan şey. İnanan insanların eşitliği, birlikteliği. Galatyalılar 3:28. "Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı var. Hepiniz İsa Mesih'te birsiniz." İşte bizi diğer insanlardan ayıran şey bu. İnançlı olmak. Soylu soysuz, siyah beyaz, zengin yoksul, eğitimli cahil değil. İnançlı olmak, yüreğimizde Tanrı'nın inancını taşımak ve İsa Mesih'in kanıyla kurtulduğumuzu bilmek. Ve bir çağrı yapmak istiyorum. Biz kurtulduk fakat akşam yaklaşıyor. Akşam iniyor. İsa Mesih çobanımız, ona güveniyoruz. Bizleri yanında topluyor. Bizleri alıp sakin ırmak boyunca götürecek ve yeşil çayırlara yatıracak. Bunu biliyoruz. Ona güveniyoruz. Gittiğimiz yer sıcak olacak, yiyeceğimiz olacak. Güven içinde olacağız. Kimseden korkmayacağız. Fakat dışarıda hala bazı yaramaz kuzular var. Ortalıkta dolaşıyorlar. Bu hep böyle sürecek zannediyorlar ama öyle değil. Akşam olacak ve gece inerken kurtlar yamaçlardan aşağı inecekler. Onlar için gelecekler ve onlar o anda yapacak bir şey kalmayacak. Onlar kurtlara ait olacaklar. Onları kimse korumayacak. O yüzden dışarıda kalan kuzuları aramıza, kurtuluşa, İsa Mesih'in yanında toplanmaya çağırıyoruz. Bizi koruyan şey Tanrı sevgisidir, İsa Mesih'tir. Kalanlar uçup gidecek tıpkı bir soluk gibi. Ve servetleri, güçleri, paraları, uçakları, bombaları, helikopterleri, her ne varsa onlar da onlarla birlikte uçup gidecek. Çünkü 10. ayet, zorbalığa güvenmeyin, yağma malla övünmeyin. Varlığınız artsa bile ona gönül bağlamayın, dedi Davut. Çünkü bunların hiçbir işe yaramadığını kendi yaşamında görmüştü. Bu bizim için bir meseldir. Tıpkı kutsal kitaptaki diğer her şey gibi. Eğer yanlış yaparsak, bize bir peygamber Nathan gelmesini beklemeyelim. Uyarıda bulunmak üzere. Evet, yeterince örnek var kutsal kitapta. İnsanın yaşayabileceği hemen hemen her türlü durum için bir örnek bulabiliriz. Ondan yararlanabiliriz. Evet. Biraz önce Davut'un ayetini sizlere söylemiştim. Ve onun soyundan gelen gerçek kral, son kral, büyük kral şöyle devam etti. Matta 6:19. Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir. Hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir. Ne de hırsızlar girip çalarlar. Hazineniz neredeyse yüreğinizde orada olacaktır. Davut bunları anladı. Bizler de anlayalım diye bu kitap yazıldı. Soygunculuk ve güçle bir yere varılmaz arkadaşlar. Son olarak şöyle bitirmek istiyorum. 11. ayet. Özet olarak. Tanrı bir şey söyledi. Ben iki şey duydum. Güç Tanrı'nındır. Sevgi de senin ya Rab. Çünkü sen herkese yaptığının karşılığını verirsin. Amin.